Çekti.
Çekti. Oysa adımız da
yemek yemek. Yemek. Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba Hayatın Sesleri'nden, Başkent'ten sevgili dinleyicilerimiz, işte programımız başladı. Hoş geldiniz diyoruz Hayatın Sesleri'ne. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar yine. Kumanda masasında sevgili Ali Serin var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yine 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmaya çalışacağız. Evet, çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Program boyunca bizlere sevgili dinleyicilerimiz. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri olarak Facebook'ta, Twitter'da ve Instagram'da da bizleri buluş, programla ilgili önerilerinizi, düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Yarattı, baldan tat aldı, içine acı kattı, adı gözyaşı. Okumuştum bunları ben daha çocukken, geldi gençlik yılları, hani dün derken. Bakınca gözlerine anladım halinden. İlk aşk koş dedi kalbim sen bana gülerken. Bal gibiydi ilk aşkım yalan bilmeden. Hiç ayrılmazdın benden. Baldan tat aldı, içine acı kattı, adı gözyaşı. Okumuştum bunları ben daha çocukken, geldi gençlik yılları, hani dün derken. Bakınca gözlerine anladım halinden. İlk aşk koş dedi kalbim, hiç koşma peşinden. Tanrı aşkı yarattı, baldan tat aldı, İçine acı kattı, adı gözyaşı. İçine acı kattı, adı gözyaşı. İçine acı kattı, adı gözyaşı.
Tamam. Türkiye'de saatlerimiz 15, onu gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri başkentten devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla. Sevgili dinleyicilerimiz, hemen stüdyo konuğumuzla tanıştıralım sizleri. Felsefeci yazar Sayın Ümit Yaşar Gözüm bizlerle birlikte stüdyomuzda. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, şimdi toplumsal buluşmalar, sanat, estetik, beğeni ve aşk üçgeninde kadına giden yollar konusuyla buluştu. Şimdi toplumsal buluşmalar deyince birazcık bu toplumsal buluşmalardan söz ederek başlayalım isterseniz. Nerede, nasıl, ne amaçla başlamıştı, ne kadar yol aldınız, ne kadar buluştunuz?
Ederim. Öncelikle Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicilerini sevgiyle selamlıyorum. Toplumsal buluşmalar son zamanlarda, yani bu 20-30 yıldır ülkemizde yaşanmakta olan özellikle kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığının artık sokağa taşmış olmasının sonucunda kurguladığım bir dizi çalışmadır. Bir kız babası olarak hepimizin aslında bu toplumun aydınları olarak sorumluluğu var. Bu sorumluluğa bir de dediğim gibi çok değer verdiklerinizi kattığınızda o sorumluluk paydanız çok daha yukarılara çıkıyor. Dolayısıyla toplumsal buluşmalar sıradan polisiye anlatım ve ifade tarzının ötesinde kitlelere yönelik mesajlar verebileceğimiz bir bilinçlenme oluşmasına katkı verecek düşünsel bir harekettir. Ticari ve siyasi hiçbir yönü ve beklentisi olmayan, sadece Türkiye'de kadın gerçeğinin bilinçlenmesine kültür, sanat ve edebiyat üzerinden bir iz düşümdür. Çünkü nihayetinde toplumlar hangi düzeyde açmazla karşı karşıya kalırlarsa kalsınlar, nihayetinde bu karanlıktan aydınlığa çıkaracak yol sanat ve edebiyattır. Bunun geçmişte insanlık tarihinde güzel örnekleri vardır. Biz de bu toplumun aydınları olarak üzerimize düşeni yapmak durumunda olacağımızı düşünüp kurguladığım yaklaşık, aynı zamanda henüz yazılmakta olan Aşkın Estetik Halleri adlı muhtemelen yıl sonunda yayınlanacak kitabımda bölümlerinden birisi olarak ele alındı ama tam anlamıyla ve bütünlüğüyle kadının artık toplumda öncü rolünün ele alınması, önderlik rolünün ele alınması, kavranması ve bu çerçevede de bir yol haritası çıkarmasına yönelik bir kurgudur. Bu bir dizi.
Bu dizinin ilkini yaptınız, ikincisini gerçekleştirdiniz değil mi?
Evet, üçüncüsü her ay ortalama iki çalışma yapılacak ve bunlardan bir tanesi, birisi de Dünya Kadınlar Günü kurgulamam içerisinde 4 Mart'ta Ankara Kalesi'nde gerçekleşecek.
Kadınlar Günü'nden önce böyle bir şey olsun herhalde.
Bu kadınları bir gün olarak değil de çeşitli, evet, etkinliklerle beraber, dizi etkinliklerle beraber yaklaşık 4-11 Mart tarihlerini kapsayan o geniş haftada bir çalışma olsun istedik. Bir başkası Art Ankara Sanat Fuarı kapsamında olacak. Bir başkası Dünya Sanat Günü 15 Nisan'da olacak. Bir başkası müzeler, Dünya Müzeler Günü kapsamında Mayıs'ta olacak. Ve muhtemelen de yaz aylarında.
Hepsinin içerisinde kadın olacak.
Kadına yönelik bir düşünce hareketidir. Dolayısıyla kadına, sanat ve edebiyatla kadına ulaşmanın yolları açacağız. Evet.
Evet. Şimdi kadına giden yollar sadece sanat ve edebiyatla mı değil tabii ki. Şimdi bu buluşmalarınız çerçevesinde neler konuşuldu? Kadına giden yollar konusunda ne tür saptamalar yapıldı? Kimler katıldı şimdiye kadarki yaptığınız iki buluşmaya?
Şöyle söylemeliyim, bir tabii yani kadına giden yollardan kastettiğimiz halk dilindeki meşhur kadına yürüme, ötekileştirici, aşağılayıcı bir tanımlamanın çok daha ötesindedir. Kadına ulaşamadığınız sürece yeni bir hareketlilik yaratma şansınız yoktur.
Evet.
Önemli olan kadının ruhunu yakalamaktır. Bu ruha giden yol aslında kültür, sanat, sanat, edebiyat ve aşk üçgeninden geçiyor. Bu anladığımız aşk deyimi de günlük kullandığımız, sadece günlük kullandığımız dildeki seni seviyorum, tapıyorum, ölüyorum anlamındaki bir aşk değil. Onu da içine alan, yani içinde sevgiyi barındıran, kadının annelik gücünü, doğurganlığını, kadının yaratıcılığını ve her şeyden önce de kadının yeteneğini de içeren, kadını estetik bir değer olarak görmeyi içeren bir ulaşma yoludur.
Evet, şimdi saydıklarınız çerçevesinde baktığımızda ülkemizde yaşadığımız bir tezatı görüyoruz. Toplumsal cinsiyet ciddi bir sorun aslında ülkemizde.
Üzülerek söylemeliyim ki Türkiye'de aslında tabii Türk tarihine baktığımızda bizim açımızdan özellikle Orta Asya'dan nereye kadar Osmanlı'nın ortalarına bir yerlere gelene kadar kadının Han'la, Hakan'la ya da ne diyelim evlatla eş üzerinde çok ciddi bir etkisinin ve bunun yanı sıra da çok ciddi bir katkısının olduğunu tanıklık ediyoruz, bunu görüyoruz. Şimdi tabii Anadolu coğrafyasını değerlendirirken Anadolu'yu bir Avrupa olarak göremezsiniz. Avrupa topluluğu ya da bir Afrika olarak göremezsiniz ya da sadece bir Asya olarak göremezsiniz. Çünkü Anadolu 30'un üzerinde imparatorluk, 30'un üzerinde uygarlığın yerleştiği, tarihe karıştığı bir coğrafya. Ve bu her gidenden olumlu mirasları kadar, kültürel mirası kadar üzerimizde kalan mirasları var. Bunların içerisinde özellikle bu toplumsal cinsiyet ayrımını ayırmada kullanılan olumsuzlukları nesilden nesile aktaran ne diyelim halk deyişleri ya da atasözü gibi algılanan bir katı deyişler sistemi var. Bunlar ilkokuldan başlıyor. Çocuklarımıza bunları yedek ders kitabı olarak veriyoruz. Evet. Ve bu çocuklar bu kaygıyla böyle. Yani bunların en edepli olanını ya da en yumuşak olanlarını taradığımızda bile insanın eşi adına, kızı adına, annesi adına, toplumdaki arkadaşı adına yüzü kızarıyor. Kadın erkeğin elinin kiridir. Kadın erkeğin şeytanıdır. Kocanın vurduğu yerde gül biter. Kadının sırtından falan. Bütün bunlar... Bunlardan bizim kültürümüzün salt düşüncesinin olduğuna katılmıyorum. Yani bu kadar kadınla eş olarak görüp eş düzeyde giden bir toplumda bu söylemler Anadolu coğrafyasına Osmanlı döneminden kalan yaklaşık 45 küsur coğrafya, 70 küsur uygar ırkın, milletin söylemlerinden geçmiş olan sözler olduğunu düşünüyorum.
Ama şimdi ülkemize baktığımızda yine az önce saydıklarınız çerçevesinde kadınların sosyal ve ekonomik durumu, eğitim düzeyi ne olursa olsun o az önce saydıklarınıza hala maruz kalıyorlar ne yazık ki.
Şimdi tabii biz buraya biraz önce de söylediğim gibi yani konuşmamın başında ifade ettiğim üzere işin polisiyesinden çok daha farklı bir şekilde soruna yaklaşmak zorundayız, durumundayız. Bütün mesele bu. Yani bu tür örnekleri yüzlerce sıralayabilecek durumdayım. Ancak sıralamanın çok ötesinde bir şey söylüyoruz. Ortada yaşamımızı şekillendirecek estetik bir değer eksikliği var.
Peki toplumsal bu değer eksikliği çerçevesinde çözüm önerileri de sunuluyor mu buluşmalarda?
Yani tabii ki amacı var mesela. Şöyle düşününüz. Bir kere önce kadınlarımızın özellikle annelerin ya da potansiyel anne adaylarının kız ya da erkek fark etmiyor. Çocuklarımızın yetiştireni olduğunu öncelikle dikkate almalıyız. Kız çocuğu olan bir anne mutlak surette kız çocuğunu ayakları yere basacak, toplumsal özgüveni olabilecek, yaratabilecek bir modda yetiştirmelidir. Bu tek başına yeterli değildir.
Erkek çocuklarının da...
Oraya geliyorum.
Evet, o da çok
tek
önemli
başına değildir.
Değil mi?
Hı-hı. Erkek çocuğu olan bir annenin de kendi hemcinslerine karşı temel sorumluluğu, kadın erkek arasında cinsiyetin oluşumu... Onun dışında hiçbir farklılığın gerçekte olmadığını anlatabileceği bir değerler sistemini yüklemesi gerekiyor ki o değerler sistemiyle en azından yeni gelecek kuşak bizim kuşağa göre çok daha bu anlamda söyleyeyim size çok daha bilinçli, çok daha hoşgörülü, çok daha sevecen bir kuşak geliyor.
Belki onlar bizler, bu sorunu çözecekler mi diyorsunuz?
Yani bu kuşak çözemese bile bunun peşine gelecek kuşakta bunun oturabileceğini, eşitlik kavramının sadece toplumsal yasalarla oturtulamayacağının en güzel şahidi Cumhuriyetimiz. Yani evet. Biz 90 yılda bunu çok rahat oturtmuş olmalıydık. Oturmadığına evet. göre...
Ki sizden sonra dünden kalanlar köşemizde medeni kanun ve kadın erkek eşitliğini konuşacağız. Ki bu çerçevede baktığımızda gerçekten o zaman verilen haklarla bugünkü seviyemiz çok çok başka olmalıydı aslında.
Şimdi burada genelde atlanılan şey şudur. Ön yargıların gelenekselleşmesi dediğimiz bir olgudan bahsetmeliyiz. Ön yargılarımız hayatımızın akışını belirliyor. Siz hangi yasayı hangi düşünceyle getirirsiniz getirin. Eğer toplumsal değişim ve dönüşüme uygun bilinçlenmeyi yaratamıyorsanız nihayetinde evet yani kanun bunu söylüyor ama ben kadını böyle anlıyorum, eşi böyle anlıyorum. Benim geleneklerim, atam, babam, dedem bunu söylüyor. Hı hı. Bizim kırmamız gereken şey budur. Artık bu anlamda geleneksel bir anlayış kalmamalı. Söylemlerinde özellikle kültür, sanat ve edebiyattaki bu olumsuz örnekler ayıklanmalı. Ve bunun üzerine yeni bir kadın algılaması yaratmalıyız. Algı bir oturumun başlığı bireysel algı toplumsal yargıydı. Bu başlı başına saatlerce konuşulacak bir şey. Birey nasıl algılıyorsa toplumsal yargı da toplumda bireylerden oluştuğuna göre... O bireysel algının çok daha katılaşmış bir anlayışıyla toplumsal yargıya dönüşüyor.
Evet.
Bu yanlışı kırmak zorundayız. Yani dünya, Avrupa'daki medeni ilişkiler ya da kanunlarla falan sağlamadı. Geçen ikinci oturumumun, ikinci buluşmanın konusu aşkın tarihiydi. Buraya baktığımızda insanlık tarihinde Batı'nın geçtiğimiz yüzyıla yani 2. Dünya Savaşı'na gelene kadar ki kadın haklarında yaşamış olduğu gelgitleri Türk dünyasının yaşamadığını çok net olarak söyleyebiliriz.
Evet.
Bu ayrı bir mutluluk bizim için.
Elbette. Şimdi 27 Şubat'ta da 3. buluşmayı gerçekleştireceksiniz galiba. Kadının aydınlığında keşfetmeye devam edeceksiniz.
Evet. Sanat ve edebiyatta açısından bir algıdır bu. Burada da söylüyorum. Yine bir örnekle bunu bir araştırmada yapılan bir araştırmanın sonucunda kadına yapılan iltifatların yaklaşık %70'i fiziki yapısıyla ilgili, saçıyla ilgili, gözüyle ilgili, bedeniyle ilgili, teniyle, aklınıza gelebilecek fizikiyle ilgili. Ve bu iltifatların içerisinde sadece ve sadece %9'u yetenekleriyle ilgili. Evet. Şimdi yani bu kadar ön yargının oluştuğu bir insanlık anlayışında öncelikle buna kırmalıyız. Kadın
evet,
şimdi erkekten yeteneklidir falan, bu çok iddialı.
Çok daha uzun, aslında programımızın süresi uzun olsaydı da çok daha uzun konuşabilseydik. Aslında sizin toplumsal buluşmalarınız devam edecek. Biz de devam ettiğiniz süre içerisinde umarız programımız el verdiği sürece sizi burada konuk edip yine dinleyicilerimizle buluşturmak isteriz. Çünkü toplumsal buluşmalar cinsiyet ayrımına karşı durabilecek toplumsal bilincin olmasına yönelik bir buluşma. Bu buluşmalarınızda size kolaylıklar diliyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle, yine buluşmalarınızı buradan dinleyicilerimize duyurmak dileğiyle. Sağ olun, var olun Sayın Ümit Yaşar Gözüm.
Çok teşekkür ederim. Ben de değerli dinleyenlere, özellikle Ankara'da oturan Türkiye'nin sizi radyosunun dinleyicilerini 4 Mart'ta Ankara Kalesi'nde saat 14'te düzenleyeceğimiz yine hem moderatörlüğünü hem de konuşmacısı olduğum Her Kadın Estetik Bir Öyküdür başlıklı Sanat ve Edebiyatta Güzelin Peşinde başlıklı oturuma buluşmada davet etmek isterim.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Diyoruz efendim. Felsefeci yazar Sayın Ümit Yaşar Gözüm stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Unutuldum.
aşklarıma. Çiçeklerim dökülür her mevsim, sonra yeniden açar. Ümidimin boynu bükülür, sonra deniz bin defa taşar, bin defa taşar. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Değmeyin yaşlarıma, benden söyleyin bütün aşklarıma.
.15.31 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve biz şimdi Saraybosna'ya uzanmak istiyoruz. Telefon konuğumuz Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Sayın Mehmet Akif Yaman telefon hattımızda. Efendim başkentten selamlar.
Merhabalar efendim. Saraybosna'dan selamlar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi Bosna Hersek yeni neyzenlerini yetiştiriyormuş. Bosna Hersek'te 2009'dan beri faaliyet gösteriyor değil mi efendim Yunus Emre Enstitüsü? Evet, çeşitli evet, alanlarda evet. Pek çok kurslarınız var ama biz önce ney kursundan söz etmek istiyoruz. Neden ney kursu, neye ilgi nasıl, ney üfleme derslerini kimler veriyor?
Efendim bahsettiğiniz üzere 2009 yılından beri faaliyetlere devam ediyoruz ve sürekli olarak faaliyetlerimizi çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda bu dönemde bir enstrüman kursu açmak istemiştik. Burada yaptığımız saha araştırmasında neyin büyük ilgi gördüğünü, ilgi çektiğini gördük. Ve bu alanda ney kursunu başlatmaya karar verdik. Burada Saudin Bey, Türkiye'de İzmir'de okumuş bir hocamız var. Türkiye'de rahmetli Arif Biçer Bey'den, daha sonra Melih Berse'den eğitimini almış. Hocamız ney kursunu veriyor. İlgi yoğun. Çünkü 60 yıl sonra ilk defa resmi, profesyonel bir ney kursu açılmış ve açtığımız ilk günü 20 olan kontenjanımız doldu.
Evet, ilgi çok fazla yani ilk günden.
Evet, yani hemen yedek listeler oluştu. Önümüzdeki dönemlerde inşallah kursları artırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz.
Evet, bir de diğer sazlara çok benzemez, zordur ney üflemek.
Evet, açıkçası ben de öyle biliyordum ama henüz 2 hafta geçmiş olmasına rağmen kursiyerlerimizin %80'i neyi üflemeye başladı. Bazıları birkaç nota öğrenip eserler çıkartmaya başladılar. Bu da bilemiyorum buradaki insanların mahareti midir, bizim hocanın mahareti mi, yoksa her ikisinin birleşimi mi bilemiyorum.
Evet, gerçekten çok enteresan. Şimdi 20 kişilik kontenjan vardı, doldu dediniz. Bundan sonraki kontenjanın sayıları da herhalde tamamlandı bu gidişle.
Evet, önümüzdeki dönem, yani ilk sonbahar döneminde açılacak kursumuz için de şu anda liste tamamlanmış durumda.
Ne güzel, ne kadar sevindirici. Peki siz şimdi sadece neyle değil, Türk mutfağından Türk İslam sanatlarına kadar pek çok kursla Bosna Herseklileri buluşturdunuz. Türk kültürüyle yeniden buluşturdunuz. Başka hangi kurslar var Sayın Mehmet Akif Yaman?
Efendim bu dönemde Türk yemekleri kursumuz var. Bu 3 dönemdir devam ediyor. Ayrıca hat kursumuz, tesip kursumuz, Osmanlı Türkçesi kursumuz ve dikiş nakış kurslarımız da devam etmekte. Benzer şekilde bu kurslar da uzun zaman sonra burada ilk defa açılan kurslar ve bunlara da aynı ney kursunda olduğu gibi Bosna Hersekli'nin ilgisi yoğun.
Evet, sadece Bosna Hersekliler'in mi yoksa daha farklı yaş gruplarından kimler var mesela? Gençler, kadınlar, erkekler, hangisi daha yoğun? Hangi gruba?
Yani, öncelikle yaş olarak her yaş grubundan 17-18 yaşından 60 yaşına kadar bu değişik gruplarda, hatta daha da ilerisine kadar öğrencilerimiz var. Kursiyerlerimizin çoğu bayan, katılan kursiyerlerimizin çoğu. Bosna Hersekler haricinde burada yaşayan Türklerden de, burada yaşamakta olan Türklerden de katılımlar oluyor.
Evet. En çok ilgi hangisine? Osmanlı Türkçesi var sanıyorum değil mi? Dikiş nakış var, evet. Hat var, tesip var, yemek.
Evet. Efendim açıkçası hepsine ilgi var. Dediğiniz gibi ney kursu ilk günde doldu. Hat tesip kursları, yine bunların da kotaları 2-3 günde doldu. Yemek kursu, Osmanlı Türkçesi kursu artık belli bir seviyeye geldi ve başlangıç ve ileri düzey olarak iki gruptan oluşturmaya başladık. Dikiş nakış kurslarını buradaki İslam Birliği ile organize ediyoruz. Buranın diyanetiyle. Orada da kontenjanı aşmış durumda. 30 kişilik kontenjanı 37 kişiye kadar çıkarttılar. Orada da çok ciddi bir bekleyen bir grup var. Bu şekilde ciddi bir yoğunluk var bütün kurslarımızda.
Evet, Osmanlı Türkçesi deyince okullarda da Türkçe eğitimi var sanıyorum orada, değil mi Sayın Mehmet Akif Yaman?
Evet efendim, burada 2011 yılından itibaren okullarda ikinci yabancı seçmeli dil olarak Türkçe dersi öğretiliyor. Şu ana kadar geçen 6 yıl içerisinde toplamda 130 okulda 7250 öğrenciye ulaşmış durumdayız. 7250 öğrencimiz 6. sınıftan 9. sınıfa kadar liseye devam etmesi durumunda da 9. sınıftan 12. sınıfa kadar 8 senelik bir Türkçe eğitimi alma şansına sahip oluyorlar.
Ne güzel, ne mutlu efendim. Çok teşekkür ediyoruz Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz, bizlerle bu bilgileri paylaştığınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle Saraybosna'ya selamlar başkentten.
Teşekkürler Nilgün Hanım. Ben de teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Sizleri de buraya bekleriz.
Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Siz de başkente Ankara'ya gelirseniz stüdyo konuğumuz olun lütfen. Sevgili dinleyicilerimiz, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Sayın Mehmet Akif Yaman telefon konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz tekrar kendilerine.
Oturmamı, hep boyun eğmemiz, hayatı seyretmemiz istendi bugüne dek. Susmamız, oturmamız, hep boyun.
Kadınlar vardır, kadınlar her yerde.
Dünden Kalanlar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, köşemiz başladı. Şimdi dünden bugüne, dünden kalanlar köşemizde dünden bugüne medeni kanunu konuşacağız.
Evet.
Ve kadın erkek eşitliğinden söz edeceğiz. Medeni kanun artık 91 yaşında
evet,
zaten
evet,
değil mi?
Evet, evet.
Şimdi Türk hukuk devriminin de simgesi.
Evet, evet, evet, o anlamda öyle. Yani daha öncesinde de hep konuşuyoruz zaten. Yani Tanzimat'la birlikte başlayan bir durum var aslına bakarsanız. Hani mecelle çok fazla aile hukukuna bu anlamda yer vermediği için veya miras hukukuna yer vermediği için bir anlamda bunların düzenlenmesiyle ilgili hani bireysel hukuku, aile hukukunu, miras hukukunu, eşya hukukunu düzenleyen bir şeye, bir kanuna ihtiyaç duyuluyor ve bir takım çabalara başlanıyor aslında. Ancak hani bununla ilgili yapılan çalışmalar yeterli olmuyor maalesef. Mecellede de bu konu dini hususlarla ilişkilendirildiği için, hani layık olmadığı için bir taraftan Cumhuriyete gelindiğinde bir taraftan bu tür hakikaten Cumhuriyet düzenine geçmişsiniz, bir başka rejime geçmişsiniz, bir ulus devlet düzenine geçmişsiniz, bir taraftan böyle bir uyuşmazlık var, bir taraftan da hakikaten özellikle kırsal değil ama çünkü kırsalda hala mesela imam nikahıyla evlilikler var, bütün bu kanuni düzenlemelere rağmen, hatta medeni kanunda çok daha iyi bir şu anda düzeyde olmamıza rağmen hala %5'lik bir imam nikahıyla evlenme durumu var bütün yasaklara rağmen maalesef, veya küçük evlendirmelerin, yaşı küçük evlendirmelerin hala olduğunu görüyoruz. Bütün bunlar var ama kırsalda. Büyük şehirlerde gerçekten bir modernleşme görülüyor Cumhuriyet'le birlikte. Bu anlamda yasaların da yetersizliği ve gerçekten mecelleyle çözümlenemeyecek bir takım durumların ortaya çıkmasına yol açıyor. Ve dolayısıyla hakikaten toplumsal yaşamı düzenleyen, evlilik hukukunu, aile hukukunu düzenleyen yeni yasalara ihtiyaç duyuluyor. Gerçekten realite bunu gerektiriyor. Çünkü hani baktığımız zaman İslam hukukunun temelinde hani Kur'an, sünnet, fıkıh, icma, işte kıyas gibi bir takım durumlar var ama bunlar bile bazen bazı durumları çözmek için yeterli olmuyor. Çünkü evet, modern hukukun getirdiği düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor. Hı hı. Ve bu yüzden bir takım komisyonlar kuruluyor. Böyle bir çalışma altyapısı yapılsın diye, yani hani mecellenin açık bıraktığı bu durumları düzeltebilmek için. Ama komisyonu düzenleyenler aslında bakarsanız mecelleyi de düzenlerken, mecellenin de yapılış tarihinde gene birkaç kişi yurt dışından, özellikle Fransa'dan bazı bölümlerin alınması gerektiğini iddia etseler de Ahmet Cevdet Paşa geleneksele bağlı olduğu için geleneksel çizgiden çok ayrılmıyor ve dolayısıyla mecelle gene her ne kadar Tanzimat'la birlikte bir batılılaşma söz konusu olsa da gene geleneksele dini kurallara uyarak çıkıyor. Gene aynı şekilde bu Cumhuriyet döneminde kurulan komisyonlarda da, alt komisyonlarda da böyle bir durum söz konusu oluyor. Yani gerçekten de 1925 yılında Mahmut Esat Bozkurt, yani biz bu geleneksele bağlı, bu layık olmayan şekilde düşünürsek eğer çağdaşı yakalayamayız. Çünkü medeniyet ailesi ortaktır ve Türk devleti bu medeniyet ailesine katılmak zorundadır eğer gelecekte bir laik demokratik cumhuriyet olacaksa eğer diye net bir şekilde sınırı çiziyor.
Adalet Bakanı dönemde.
Evet, aynen, ve o dönemde gerçekten Mahmut Esat Bozkurt zaten gerçekten çok iyi bir hukukçu, bir de İsviçre'de eğitim gördüğü için, Lozan'da eğitim gördüğü için İsviçre'nin bu medeni kanununa hakim, onu incelemiş ve dolayısıyla gerçekten de ne kadar ihtiyaç olduğunu şöyle mesela Fransa kanunu da alınabilir. Hı hı. Fakat en son düzenlemelerin yapıldığı, en yeni düzenlemelerin yapıldığı kanun o dönemde İsviçre Medeni Kanunu. Evet. Ve bir de şöyle düşünelim, yani İsviçre hukukunu almıyoruz biz.
Ama bu
hep
arada
bu söyleniyor
tüm
ya.
Batılı ülkelerin medeni kanunları inceleniyor.
Tabii,
sonrasında
tabii.
İsviçre evet, kabul
evet,
ediliyor
evet,
değil
evet.
mi?
Yani bu kanunların içerisinde dediğim gibi daha evvelden farklı alanlarda, hani Osmanlı Aha. döneminde de doğrudan geleneksel bir takım çalışmalar yapıldığı gibi bazı alanlarda ticaret gibi bir takım alanlarda doğrudan Batı kanunlarından alınanlar da var. Yani o dönemde de bu benzer uygulamalar yapılıyor. İkincisi de şunu kaçırmamak lazım. Hani İsviçre hukukunun tamamını almıyoruz ki biz.
Evet.
İsviçre medeni kanununu alıyoruz.
Hı hı.
Ve onları da gene bizim kendi geleneksel yapımıza uyacak şekilde değiştirmişiz. Yani kültürel geleneksel yapıya uygun hale getirmişiz.
Evet.
Örneğin mesela diyelim ki orada bu kanunla ilgili hani bir örnek olarak hı hı. söylüyorum. Hı hı. Evlilik yaşıyla ilgili mesela daha yüksekken yaş bizde mesela bu bakılıyor ki kırsalda hakikaten ne kadar 18
evet.
de denilse daha erken yaşlarda evliliğe gidiş var.
Hı hı.
Hani devlet bunu engelleyemediğini görünce buna uygun olarak medeni kanunda değişiklik yapıyor mesela. Hani yeri geldiğinde 16 hatta 15 yaşa kadar izin veren bir takım düzenlemelere gidiliyor. Çünkü hı hı. engel olamıyorsunuz, kırsalda böyle bir gerçeklik var. Siz evet. ne kadar 18 derseniz deyin böyle bir durum var. Hani 18 yaşını tamamlamış olması diyor. Ancak böyle bir durum olunca kanunda mesela böyle bir düzenlemeye gidiliyor. Dolayısıyla hani bir takım şeyler bizim kendi gerekliliklerimize, geleneksel yapımıza uygun hale getirilmiştir bu anlamda baktığımızda. Bir de şöyle bir durum var. Hani işte Şubat ayında 17 Şubat'ta 1926'da kabul ediliyor. Özellikle baktığımız zaman mesela bir miras hakkı, bir boşanma hakkı, hı hı. bir meslek edinme hakkı gibi durumlar söz konusu değildi. Burada gene neyi görüyoruz? Gene geleneksele uygun olduğunu görüyoruz. Nedir? Meslek edinirken ya da ticarete atılırken kocanın izninin alınması gibi bir hüküm mesela evet. var gene. Bu da gene bizim kendi geleneksel yapımızı düşünerek ve kadını Hı-hı. korumakla alakalı aynı zamanda. Hani bir anlamda riske girecek, bir para harcayacak, bir durum olacak. Bundan eşin haberinin olması gibi. Daha sonrasında 2001 yılında yeni yapılan düzenlemeyle zaten bu 1926 tarihli medeni kanun yürürlükten kalkıyor. Yeni medeni kanun geliyor. Hani baktığımız zaman kadın erkek eşitliğine ilişkin biraz daha bir gelişmenin olduğunu görüyoruz tabii ki. Hani evet. Bu uzun süreçte 91 yıllık süreçte ilerlenmesi gerektiği kadar mı ilerlemiştir bu kadın erkek eşitliği? Hayır. Bunu da şöyle düşünmeyelim.
Hatta hani, o ilk yıllara göre çok geride bile kalmıştır.
Yani şöyle biz o dönemde de dediğim gibi geleneksel yapıdan kaynaklanan bir takım kültür kodlarını aşamadığımız için kültürel anlamda bu çağdaşlaşmayı yakaladığımızı o dönemde de tam söyleyemeyiz.
Hı hı.
Çünkü her ne kadar büyük şehirlerde Avrupa yaşantısına çok yakın bir yaşantı görmüş olsak bile kırsalda ciddi manada dini kurallara bağlı. Mesela hani biz her ne kadar kabul etmezsek etmeyelim bir süre daha bu çok eşlilikler devam etmiştir. Her ne kadar monogami kabul edilmiş hı hı. olsa bile medeni kanuna net olarak bunu belirtmiş olsa bile bu tür veya imam nikahı mesela belediyece kıyılması gerektiği nikah akdinin mutlaka belirli kurumlarca yapılması gerektiği belirtilmesine rağmen hala da mesela imam nikahlı evliliklerin olduğunu maalesef görüyoruz.
Evet.
Dolayısıyla hani hala bu anlamda yakalamamız gereken noktayı yakaladığımız söylenemez. Ancak kadın erkek eşitliği anlamında baktığımızda mesela bu soyadıyla ilgili yeni gelen hükümlerle birlikte kadın kendi soyadını kullanabiliyor mesela.
Hı hı.
Daha öncesinde bu anlamda baktığımızda açılan davalar hep reddedilmişti.
Hı hı.
Kadının kocasının soyadını alması gerektiği. Ailenin reisinin koca olduğu belirtiliyordu mesela. Medeni kanun olmasına rağmen böyle bir hüküm vardı medeni kanunda. Şimdi bu hani eşitlik derken şunu anlamayalım. Fiziki eşitlikten bahsetmiyoruz.
Evet.
Tabii ki de fiziki olarak bir eşitliğimiz söz konusu değil. Fıtrat olarak da eşit değiliz. Ancak hukuk karşısındaki bir eşitlikten bahsediyoruz.
Evet.
Yani eşin soyadını almak İsteyebilirim, istemeyebilirim. Kendi soyadımı kullanma hakkım olmalı. Kanun önünde bu hakkım olmalı evet, benim. Kendi
birlikte soyadımı... de kullanabilmeliyim.
Evet, aynen öyle. Bu daha mesela yeni geldi. Bu evet. Hak kadına hukuk önünde kendi soyadını kullanabilme eşitliği ancak geldi. Ya da mesela bu edinilmiş malların ortaklığı. Hani miras kalması, kişinin kendi bireysel olan mallarından bahsetmiyoruz ama evlilikle birlikte edinilmiş malların ortak kullanımı, ortak hakkı daha yeni geldi. Daha öncesinde kocanın sorumluluğundaydı. Mesela bunlar gittikçe gelişen, gittikçe bu anlamda daha kanun önünde kadın ve erkeğin eşitliğini sağlayan maddeler diyebiliriz. Ama hani bahsettiğim gibi 2001 yılından sonra gelişen durumlar bunlar. Ondan öncesinde her ne kadar davalar açılmış, bir takım çalışmalar yapılmışsa da aşılamamıştı bu tür durumlar.
Evet. O yüzden... Aslında kadınların yasal kazanımlarını, toplumsal statülerinin yükselmesine ne kadar önem verilerek atılmış adımlardı
tabii,
bunlar.
Tabii. Ha, o anlamda baktığımızda tabii ki mesela Yeni Zelanda, Amerika, Avustralya gibi pek çok ülkede bu seçme seçilme hakları olmuş olmakla birlikte pek çok ülkede de çok daha erken biz kazanmış evet. olmamıza rağmen hep de konuşuyoruz bunları ama hani bu anlamda bir bilincin uyanması önemli. Ne kadar konuşsak az bu konuda bir pozitif ayrımcılık yapmanın bence faydalı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü ne kadar konuşursak bilinçlenirsek bununla ilgili o kadar bence bu kültürlenme yeni nesillere aktarımı daha kolaylaşır, daha sağlamlaşır. Bizim sahip çıkmamız lazım kadınlar olarak bu haklarımıza. Çünkü sonuçta bu medeni kanun bir kağıttır. Ama kültürünü oluşturacak olan bizleriz. Hı hı. Bu yüzden de bilinçli olmamız ve bununla ilgili ne gibi haklarımız olduğunun farkında olarak kullanmamız çok önemli. Hani kadın erkek eşitliği derken dediğim gibi bir fiziksel eşitlikten bahsetmiyoruz. Elbette ki fıtrat olarak farklıyız. Ancak hukuk karşısındaki eşitliğimiz konusunda her zaman haklarımızı bilerek ve bize verilmiş olan bu değerli hakları bence yeterince kullanmadığımızı düşünüyorum. Kullanarak ancak sahip çıkabiliriz.
Evet.
Mirasa.
Şimdi eşit ve özgür bireyler olarak aslında toplumsal ve kamusal alanda yerini almasının başlangıcı 17 Şubat.
Evet.
Aradan geçen o 91 yıllık sürece baktığımızda çok gerilerde kaldığımızı, o başlangıca göre gerilerde kaldığımızı da görüyoruz ne yazık ki.
Evet, yani işte baktığımız zaman mesela İngiltere'de bile seçme seçilme hakkı kazandıktan sonra kadınlar meclise ilk seçimlerde bir kadın girerken bizde 18 kadın giriyor. Hı-hı. Mesela bu bile çok iyi bir göstergedir. Evet. Ama bu oranı biz koruyabildik mi şu anda? Hani kadın temsiline baktığımız zaman siyasette.
Hayır,
hani
o bunu, döneme göre kat tabii, ve kat.
Çok azaldı, düştü.
Lazımdı, tabii.
Dolayısıyla hani bu anlamda baktığımızda siyasette temsil noktasına baktığımızda beklediğimiz durumun hani hı-hı. 21. yüzyıla göre beklediğimiz durumun kazanmış olduğumuz haklara ve bu konuyla ilgili geçmişimize bakıldığında geldiğimiz noktanın yeterli olmadığını söylemek tabii ki mümkün. Yani çok daha bu mirasın üstüne çok daha fazlasını koyabilmeliydik ama maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Onun için diyorum yani bu konuyu birkaç kez daha konuştuk ama hani tekrar
ama farklı
tekrar
yönleriyle
evet, farklı yönleriyle tekrar evet. tekrar belki konuşmak ve bununla ilgili vurgu yapmakta fayda var bu anlamda. Hı-hı. Gene işte bu mirasla ilgili ya da aile hukukuyla ilgili durumlarda da günümüzün değişen şartlarıyla birlikte tekrar belki medeni kanunda bir değişime de ileride ihtiyaç olabilir. Bunlar hep hani ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden düzenlemeye alınmış, yeniden eklemeler yapılmış
yine
durumlar.
Yine de eklemeler yapılabilir.
Yine de yapılabilir. Evet,
yapılabilmeli yani
ancak,
de.
Ancak biz hani sahip çıktığımızda ve talep evet. ettiğimizde gerçekten bunları bu düzenlemeler yapılacaktır. O yüzden bilinçli olmakta fayda var. Medeni kanuna bakarak hangi haklarımız var, hukuk karşısında nasıl bir eşitlik verilmiş bize bunun farkında olmakta bence çok fayda var
evet.
kadınlarımız açısından.
Dinleyicilerimizi birazcık daha dinleyicilerimize farkındalık yaratabildiysek ne mutlu,
ne mutlu
bize diyelim.
Evet, evet.
Ve çok teşekkür edelim bugün için
ben
size
teşekkür ederim. Hatta
Gülün Karabağ
geçen haftaydı.
Evet.
Geçen haftaydı 17 Şubat ama hani Türk Kadınlar Günü olarak kabul edersek herkesinkini kutlayalım. kutlayalım.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Olsa. Sağ olun, var olun. Evet sevgili dinleyicilerimiz, dünden kalanlar köşemizde sevgili Gül'in Karabağ'la birlikteydik. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın 15 haberleri sonrasında yine sizlerle birlikte olacağız. Unutmayın bizlerle randevunuzu. Hoşçakalın. Hayatın sesleri.